Buzzword Radyo üzerinden yayın yapan İyi Haberler Radyosu. Yayınımızın size yarar getirmesini diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonunda vereceğimiz adrese soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazınız.
Yeremye'yi her zaman anlayamıyorum ama ona hayranlık ve saygı duyuyorum. Bayan Elizabeth Cook, Yeremye hakkında şöyle bir şiir yazmış. Bir kadının kalbi şefkatli, çabuk ve sıcak. Ama demir irade ve kuvvet dolu cesaretle bir erkeğinki. Harbi tuhaf, acıklı bir şarkı çalmaya ayarlanmıştı. Yine de zaman iyi işler yapmasını gerektirdiğinde, tahttan ya da sunaktan hiçbir gazap dolu fırtına, onun ruhunu şiddetli ve uzun ve cesaret kırıcı olan savaşından alıkoyamazdı. Bu üzüntülü bir adam olan Yeremya'dır. Yeremya bizlere Yeruşalim'e ağlayarak bakan başka birini hatırlatır. Tek fark vardır, Yeremya kalıntılara baktığında Yeruşalim harabe olmuştu ve tapınakta yıkılmıştı. İsa Mesih de bundan 600 yıl kadar sonra şehrin başına geleceklerden ötürü Yeruşalim için ağladı. Yeremya için Yeruşalim'in yıkılıp yıkılması geçmişte kalan bir olaydı. İsa Mesih için ise Yeruşalim'in yıkılıp yıkılması bir peygamberlikti. Ağıtlar kitabında da anahtar ayetler bulunur. Yeremya'nın ağıtlarındaki anahtar ayet, Yeruşalim'in harabe halinde kalmasının nedenini açıklayacaktır. Ağıtlar 1. bölüm 18. ayettir bu ayet. Rab haklıdır çünkü buyruğuna karşı geldim. Şimdi dinleyin ey halklar, çektiğim acıyı görün. Erden kızlarım, gençlerim sürgüne gitti diyor bu ayette. Yeremya'nın ağıtlarındaki ilk ağıt kederli bir şekilde başlamaktadır. Yeremya büyük bir hüzünle, acıyla ağıt yakmakta ve bunu ezgi şeklinde söylemektedir. Ağıtlar 1. bölüm 1. ayet şöyle der. O kent ki insan doluydu. Nasıl da tek başına kaldı şimdi. Büyüktü uluslar arasında, dul kadına döndü. Soyluydu iller arasında, angarya altına düştü. Büyük Yeruşalim kenti artık düşmüştür. Bu durum nasıl açıklanabilirdi? Yeremya durumu anlamamıza yardım eden iki harika cümleyi bize iletiyor. Ağıtlar 1. bölüm 8. ayet. Yeruşalim büyük günah işledi. Bu yüzden kirlendi. Ona saygı duyanların hepsi şimdi onu hor görüyor. Çünkü onu çıplak gördüler. O da inleyip öbür yanına dönüyor, diyor. Yeruşalim büyük günah işledi, diyor. Bu kentin neden düştüğünün ilk açıklaması budur. Çıplaklığı görüldü. Aslında bizlere bu tanımlamayla canlı bir resim aktarılır. Ağıtlar 1. bölüm 12. ayette ise, ey sizler, yoldan geçenler, sizin için önemi yok mu bunun? Bakın da görün, başıma gelen dert gibisi var mı? Öyle bir dert ki, Rab öfkesinin alevlendiği gün başıma yağdırdı onu der. Günümüzde insanlar Rab'bin öfkesinin alevini işitmek istemiyorlar. Bu sık sık müjde mesajına dahil edilmeyen bir yöndür. Ve bunun özellikle televizyondaki dini programlarda ve hatta sözde müjdesel kiliselerde de böyle olduğuna dikkat ettim. Gördüğüm bir Noel programında Mesih'in bir bakireden doğduğunu ve onun Tanrı'nın bedende gösterilen hali olduğunu söylediler ve buna çok sevindim. Ama program müjdeyi çarpıtmıştı çünkü Mesih'in size yeni bir kişilik vereceğini ve barış ve sevgi getireceğini söylüyorlardı ve bu çok yavan kalır müjde için. Bu rahatlık ve ödün veren bir mesajdır. Müjdeyle bu tür yaklaşımlarda bulunmalarını maruz göstermek için sık sık kullanılan bir mazerettir. Dünyasal insanlara ulaşmaya çalıştıklarını bu kişiler söyleyecektir. Yeremya da kayıp bir dünyaya erişmeye çalışıyordu ve çok başarılı değildi. Ama hiç olmazsa Tanrı'nın mesajını, Tanrı'nın onu verdiği şekilde aktardı. Tanrı Yahuda'yı günahından ötürü yargıladı ve bugün de yine günahı yargılayacaktır. Ağıtlar 1. bölüm 18. ayette Rab haklıdır. Çünkü buyruğuna karşı geldim. Şimdi dinleyin ey halklar, çektiğim acıyı görün. Erden kızlarım, gençlerim sürgüne gitti diyor. Yeremya, Yeruşalim'in yıkılmasının yasını tek başına tutmaktadır. Küllerin arasında ağlayarak duruyor. Şehir neden yıkılmıştı? Şehir günah işledi çünkü. İkinci açıklama ise Tanrı haklıdır. Bunu Tanrı yapmıştı ve Tanrı yaptığı her şeyi yapmakta haklıdır. Bunu anlamak zordur ve bu konuyu ele alırken kendimi tamamıyla yetersiz hissettiğimi de size söylemek isterim. Bu adamın üzüntüsünü sadece kenarında duruyorum ve içine giremediğimi görmekteyim. Bahçesine sadece bahçe duvarının üstünden bakabiliyoruz. Bahçesine girip içinde yürüyemiyorum. Bize iki şeyi göstermiştir. Bunlardan biri acı, diğeri ise tatlıdır. Yeruşalim günah işledi ve buna karşın Tanrı Yeruşalim'i sevmektedir. Yeruşalim büyük bir günah işledi ve Rab haklıdır. Tanrı onları sonsuz bir sevgiyle sevdiğini söylüyor. Tanrı bunları onların başına adil olduğu için getirmişti. Dr. Campbell Morgan'dan bir cümle bunu anlamamıza yardımcı olabilir. Tanrı'nın öfkesinin gösterimi hakkında bakın bu büyük vaiz ne diyor. Bu evrenin yararı için en büyük gereksinimdir. Hapishaneler özgür insanların yararınadır. Cehennem cennet için bir korunma tedbiridir. Suçu cezalandırmayan bir devlet yıkıma mahkumdur ve kötülüğü hoş gören bir tanrı iyi değildir. Tanrı'nın öfkesinin kutsal kitaptaki vahyini bana inkar ederseniz evrendeki güvenliğim yok olur. Ama bana onun tahtının kurulduğunu, üzerinde kalbi yumuşaklık ve sevgi ve hatta merhamet dolu birinin oturduğunu bildirin. O zaman Tanrı'nın yüksek, asil ve pak olan şeylerin yararını gözetip, yakan, yıkan ve lanetleyen şeyleri hor görmeyeceğini, onları ve onların aletlerini yok edeceğine dair içimde güvence olur diyor bu kişi. Sizler ve ben bir Tanrı'nın, diri bir Tanrı'nın kalbi size doğru sevgi ve özlemle uzanan bir Tanrı'nın var olduğu bir evrende yaşıyoruz. Ama size şunu söylemek istiyorum. Eğer ona sırtınızı çevirirseniz, sizi hala sevdiği halde sizi yargılayacaktır. O evrenin doğru Tanrısıdır. Ben bütün bunları anlayıp anlamadığımdan emin değilim ama sözünde böyle yazdığını biliyorum. Tanrı sevgi Tanrısı ve doğruluk Tanrısıdır. Kutsallık Tanrısı olduğu için cehennemin orada olduğunu bize açıkça gösterecektir. Şeytanın kendisi dahil bütün evren, Tanrı'nın bütün yaptıklarında doğru ve adil olduğunu itiraf edecektir. Dostum, Tanrı o denli büyük ve harikadır ki, o denli iyidir ki onu önemsememeye cüret edemeyiz. İsa Mesih kendi zamanındaki dinsel önderler olan yazıcılar ve ferisilere vay başınıza yazıcılar, ferisiler, ikiyüzlüler diyebiliyordu. Neden onlara ikiyüzlüler dedi? Çünkü onlar dul kadınların malını, mülkünü sömürmekteydiler ki bu nedenlerden yalnızca birisiydi. Dostum, eğer iman yaşamınız kendi kalbinizi, evinizi, işinizi, sosyal hayatınızı etkilemiyorsa o zaman siz bir ikiyüzlüsünüz. Bunu ben söylemiyorum. Bunu İsa Mesih söylüyor dostum. Ve o bu adamlar için ağlayan kişidir. Benim gözlerim kuru ama onunkiler bugün sizler ve benim için gözyaşlarıyla doludur. Dostum, lütfen sizi böylesine seven bir Tanrı'ya sırtınızı çevirmeyin. Eğer çevirirseniz sonucun trajik olacağını söylemem gerekir. Tanrı yaptığı şeylere doğru bir Tanrı olduğu için yapmaktadır. Gözlerini kötülüğe kapatamaz. Kendi çocukları ona itaatsizlik ettiklerinde bu onun kalbini paramparça ettiği halde onlara disiplin vermelidir. Yeremya bizlere Tanrı'nın kalbini gösterir. Yeremya ağladığında Tanrı ağlamaktadır. Yeremya üzüntü çektiğinde Tanrı üzüntü çeker. Biz olup bitenleri anlamıyoruz. Önemli olan Tanrı'nın olup bitenlerde doğru olduğunu bilerek ona güvenmektir. Bu onun kalbini paramparça ettiği halde Yeruşalim'in yıkılmasına ve halkın sürgüne gitmesine izin vermekte Tanrı haklıydı. Smith adında biri Yeruşalim hakkında Yeremya adındaki bu adamı biraz daha anlamamıza yardımcı olan şu şiiri yazar. Ben beni yaratanın gazabıyla yere serilmiş kişiyim. Yüreğim ürperiyor ve kurtar, kurtar Tanrım kutsalını diye bağırıyor ama buna karşın yolumu karanlıkta çitliyor. Gözlerimden ırmaklar gibi yaşlar akıyor. Halkımın kızını bıçaklanmış ve Yeruşalim'de tanrısız kişilerin egemen olduğunu görmekten üzerime sıkıntı geliyor. Düşmanlarım günahkar, ellerini çırpıyorlar. Tıslayıp başlarını sallarken, dün yerinde olan tapınak nerede? Yüzlerce diyarın en asil şehri nerede diyorlar. Suçumuzu itiraf ediyoruz. Öyleyse ya Rab kalk, düşmanlarımızdan öcümüzü al diyor bu şiirde. Evet, Yeremya ağladı. Neden olduğunu bilmek istiyordu ve Tanrı ona kendisinin Yeruşalim'de yaptığı şeylerde doğru ve adil olduğu konusunda güvence verdi. Yeremya'nın bir başka sorusu ise Ağıtlar 1. bölüm 12. ayetin başındadır. Ey sizler yoldan geçenler, sizin için önemi yok mu bunun? İşte soru budur. Yani insanlar bununla ne kadar ilgileniyorlar? Gerçekten tüm bu olup bitene aldırıyorlar mı? İnsan Tanrı'nın günaha kızdığı gerçeğini kabul etmek istemiyor. Bunun yerine Tanrı'nın sevgi olduğu gerçeği fazlasıyla vurgulanmaktadır. Ben Tanrı'nın sevgi olduğunu kabul ediyorum ve kilisenin gerçekten de Tanrı'nın sevgisini hayatın pazar yerine götürmesi gerektiğine de inanıyorum. Sık sık bunu yapmayı ihmal ettik ama bu nesilde Tanrı'nın sevgisinin fazlasıyla vurgulandığını da düşünmekteyim. Tanrı doğrudur, Tanrı kutsaldır ve Tanrı bütün yaptıklarında adildir diyor kutsal kitap. Ancak şu soru hala ortada durmaktadır. Günahınız ve Tanrı'nın ona karşı öfkesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu sizin için bir şey ifade ediyor mu? Yeremya kent için ağlıyordu. Onunla birlikte ağlayan pek çok insan yoktu. Evet, 137. mezmurda Babil'e götürülen sürgündeki insanların Siyon'u hatırladıklarında oturup ağladıkları söylenir. Tanrı'nın öcülerini alması için ona yakarmışlardır ve ben onların bunu yapmaya tamamıyla hakları olduğunu düşünüyorum. Ama gerçekten tövbe etmişler miydi? Yoksa hissettikleri hırsızlıktan ötürü tövbe etmeyip sadece yakalandığına üzülen bir hırsızın hissettikleri miydi? Sürgüne götürülen bu insanlar ağladılar. Ama sürgüne gitmeyen Yeremya, şehrin harabeleri, yıkıntıları ve külleri içerisinde ağladı. Yeremya özgür bir adamdı ama kalbi etkilenmişti. Durumda çok ilgileniyordu ve onları önemsiyordu. Bakireden doğuş, Mesih'in tanrılığı, ölümü ve dirilişi hem önemli konular hem de soru yaratan konulardır. Neden öldü? Sorulardan bir tanesi budur. Bu mezmurda sorulan sorudur aynı zamanda. 22. mezmur 1. ayet. Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin? Niçin bana yardım etmekten, haykırışma kulak vermekten uzak duruyorsun? İsa Mesih bunu çarmıhta asıl iken söyledi. Bu sorunun cevabını aynı mezmurda, 22. mezmurda 3. bölümde okuyoruz. Oysa sen kutsalsın, İsrail'in övgüleri üzerine taht kuran sensin. Rab kutsaldır, Rab doğrudur. Mesih sizler ve ben cehenneme gidecek günahkarlar olduğumuz için çarmıhta öldü. Bugün çarmıha bakın. Ey sizler yoldan geçenler, sizin için bir şey ifade etmiyor mu bu? Onun ölmesi gerekmiyordu. Hiçbir insanın acı çekmediği kadar acı çekti. Tanrı onu terk etti ama Tanrı yaşadığınız sürece sizi hiçbir zaman terk etmedi. Sizi terk etmesi gerekmesin diye Mesih'i terk etti. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Bu sizin için bir şey ifade ediyor mu? McCain, geçmişte yaşamış, Tanrı'yla gerçek bir deneyimi olan harika bir Tanrı adamıdır. Doğruluğumuz olan Rab anlamına gelen Yahve Tsidkenu adlı bir şiir yazar bu kişi. Bu şiir şöyledir. Yeşaya'nın vahşi hareketlerini ya da Yuhanna'nın basit sayfalarını sık sık zevkle ya da kendimi yatıştırmak ya da düşmanla savaşmak için okurum. Ama onlar kan serpilmiş ağacı resmettikleri zaman bile Yahve Tsidkenu benim için hiçbir şeydi. Sular onun ruhunu kapattığında Siyon kızının yanaklarında süzülen yaşlar gibi. Gözyaşı döktüm. Buna karşın o ağaca çivilenenlerin benim günahlarım olduğunu düşünmedim. Doğruluğumuz olan Rab benim için hiçbir anlam taşımıyordu. Bedava lütuf beni yüksekten gelen ışıkla uyandırdığında yasal korkular beni sarstı. Korkudan ölecek gibi sarsıldım. Kendimde hiçbir sığınak, hiçbir güvenlik bulamadım. Doğruluğumuz olan Rab benim kurtarıcım olmalıydı. O tatlı ismin önünde korkularım hep yok oldu. Suçlu korkularım yok oldu. Yaşam veren ve bedava olan o kaynaktan içmeye cesaretle geldim. Doğruluğumuz olan Rab artık benim için her şeydir. Dostum, ey sizler, yoldan geçenler, sizin için Rab bir şey ifade ediyor mu? İsa'ya sadece yeni bir kişilik kazanmak için mi geldiniz? Ruhunuza biraz huzur bulmak, Sunak'tan biraz sevgi almak için mi geldiniz? Onun çarmıhta ölmesinin nedeni bu mudur? Beni dinlerseniz dostum, o çarmıhta sizi cehennemden kurtarmak için öldü. Kutsal Ruh dünyaya Mesih'i kurtarıcı olarak göstermek ve dünyayı günahı hakkında ikna etmek için gelmiştir. Peki bu ne tür bir günahtır? Adam öldürmek mi? Hırsızlık mı? Ama bundan daha kötü bir günah var. Bana iman etmedikleri için günah işlediler diyor. Yuhanna 16. bölüm 9. ayet. Çünkü bana iman etmezler. Tanrı'nın hırsız için bir çaresi var. Çarmıhtaki hırsız kurtulmuştu. Bence Elçi Paulus adam öldürmekten suçluydu. İstefan'ın öldürülmesinden sorumluydu ama kurtuldu. Musa da adam öldürmüştü. Tanrı'nın katil, hırsız ve yalancı için çaresi vardır. Ama İsa Mesih'i reddeden birisi için çare yok. Bu işleyeceğiniz en büyük günahtır. Mesih'i reddetmek bir hareketten çok fazlasını taşır. Mesih'i reddetme işini hiçbir zaman yapamazsınız ama Mesih ve onun sizin için yapmış olduğu her şeyin sizin için tamamıyla anlamsız olduğu bir noktaya gelebilirsiniz. Tanrı Yeremya'ya seni dinlememeleri seni rahatsız etmesin dedi Yeruşalim için. Eğer Musa, İlyas ya da Samuel burada olup onlar için dua etseydi onların dualarını da yanıtlamazdım. Artık çok geç. Çizginin öbür tarafına geçtiler dediği yere ulaşmıştı. Günümüzde çizginin öbür tarafına geçmiş olan pek çok insan var. Bir kişinin Mesih'i tamamen reddetmiş olduğu noktaya ne zaman gelmiş olduğunu biz değerlendirip yargılayamayız. Umutsuz durumda olduklarına kesin gözüyle bakılan pek çok kişinin Mesih'e iman ettiğini gördüm. Büyük bir kentte yaşayan bir adam tanıyorum. Uyuşturucu kullanıyordu ve birçok da suç işlemişti ama harika bir şekilde Mesih'e iman etti. Bu yüzden sizler ve ben birisinin çizginin ötesine geçtiğini söyleyebilecek kişiler değiliz ama bunu yapanlar olduğunu biliyoruz. Yarışilim Tanrı'yı reddetmişti. Bir birey Tanrı'yı reddedebilir. İsa Mesih sizin için ne ifade ediyor? Onun ölümü sizin için ne ifade eder? Ey sizler, yoldan geçenler, sizin için hiçbir şey ifade etmiyor mu diye kutsal kitap bizlere sormaktadır. Ağıtlar 2. bölümde Tanrı'nın Nebukadnezer'in yaptıklarının tüm sorumluluğunu üzerine aldığını görüyoruz. Ağıtlar 2. bölüm 5. ayette şöyle der. Rab adeta bir düşman olup İsrail'i yuttu. Bütün saraylarını yutup surlu kentlerini yıktı. Yahuda kızının feryadını, figanını arşa çıkardı. Tanrı Nebukadnezer'in Yeruşalim şehrini yakıp yıkmasına izin vermişti. Tanrı onu sopası olarak kullandı. Tıpkı Asurluları İsrail'i cezalandırmakta kullandığı gibi. Kendi hayatınızda Tanrı'nın neden bazı insanların yolunuza çıkmasına izin verdiğini hiç düşündünüz mü? Bu insanlarla hiç tanışmamış olmayı isterdiniz değil mi? Düşmanlarınız olduğunu söyleyebileceğiniz bazı insanlar var mı? Birisi size acı çektirmiş olabilir ama bunların hepsi onun amacının gerçekleşmesi içindir. Tanrı bütün bunlara belirli bir amaç için izin vermiştir. Yaşamınızda Tanrı'nın elini görmeyi öğrenin. Ağıtlar 2. bölüm 7. ayet. Rab sunağını attı, tapınağını terk etti. Siyon saraylarını çeviren surları düşman eline bıraktı. Bayram gününde olduğu gibi düşman Rabbin tapınağında sevinç çığlıkları attı diyor. Tanrı'nın bereketlediği tapınak, yapılırken ölçülerini verdiği, bir zamanlar varlığının orada olduğu tapınak için şimdi Tanrı o tapınaktan nefret ettiğim gün geldi der. Kiliseye giden insanların kendi yaşamlarını araştırması gerektiğini düşünüyorum. Siz kiliseye gidebilirsiniz. Bu Tanrı'nın hoşlandığı bir şey midir? Yoksa aslında Tanrı'nın amacına zarar veren bir durum haline gelebilir mi? Kiliseye giderken doğru bir noktada mısınız yoksa eleştiriler içinde misiniz? Tanrı'nın ruhu sizi kullanabiliyor mu? Kiliseye gitmenin günahlı bir şey olabileceğine zaman zaman inanabilirim. İsa'nın tutuklandığı gece en tehlikeli yerin neresi olduğunu biliyor musunuz? Onun ölümünü planlayan o adamların olduğu yer miydi? Hayır dostum. O gece en tehlikeli yer İsa Mesih'in bulunduğu o üst kattaki odaydı. Neden biliyor musunuz? Şeytan oradaydı. Yahuda İskariyot'un kalbine onu ele vermeyi koydu ve Simon Petrus'un kalbine de onu inkar etmeyi bıraktı. Sadece kiliseye gitmeniz Tanrı'yı hoşnut ettiğinizi göstermez. Ağıtlar 2. bölüm 10. ayette Siyon kızının ileri gelenleri suskun yere oturmuş. Başlarına toprak saçıp çul kuşanmışlar. Yeruşalim'in erden kızları yere eğmiş başlarını diyor. Bütün halk dıştan acı çektiklerini gösteren hareketlerde bulunuyordu ama Yeremya'nın nasıl etkilendiğine dikkat edin. Ağıtlar 2. bölüm 11. ayet. Gözlerim tükenmekte ağlamaktan, içim kanıyor. Halkımın yıkımından yüreğim sızlıyor. Çünkü kent meydanlarında çocuklarla bebekler bayılmakta, diyor. Gözlerim tükenmekte ağlamaktan. O kadar çok ağlamıştı ki artık neredeyse gözleri görmüyordu. İçim kan ağlıyor. Bu durum onu harap etmişti ve hatta sağlığını bozdu. Durumla çok yakından ilgiliydi ve kalbi paramparça olmuş bir durumdaydı. Kaçımız Tanrı'nın işiyle gerçekten ilgilenmeye razıyız? Sağlığımızı tehlikeye atmaya razı mıyız? Kendimizi Tanrı'ya teslim etmeye hazır mıyız? Ağıtlar 2. bölüm 15. ayet. Yoldan geçen herkes el çırparak seninle alay ediyor. Yarışilim kızına baş sallayıp ıslık çalarak bütün dünyanın sevinci, güzellik simgesi dedikleri kent bu mu diyorlar? Surların dışındaki düşmanlar Yarışilim'in kederinden ötürü çok sevinçlidir. Bazen günümüz batı dünyasındaki kilisenin durumu hakkında konuşurken sertleşmemek elde değil. Bazen kendi kendime hizmetteki kardeşlerimle ne kadar ilgilendiğimi sormam gerekiyor. Günümüz kilisesinde sorunları gördüğümde bu benim için ne anlama geliyor? Tribünlerdeki eleştirmen olarak mı oturuyorum yoksa durum benim yüreğimi de parçalıyor mu? Yüreğimin parçalandığını söyleyebilirim ve kutsal kitabı vaaz eden birçok harika vaize cesaret veren biri olmak istiyorum. Bütün bunlar bizi fazla ilgilendirmediğinde eleştirilerimizde fazla katı olmamız çok kolay olur. Yeremya'nın Ağıtları adlı bu kitabın bölümlerinin her biri akrostiş şeklinde yazılmıştır. Yani her dizinin ilk harfi yukarıdan aşağıya okununca ortaya bir söz çıkacak şekilde düzenlenmiştir bu metin. İbrani alfabesinde 22 harf bulunur ve 22 ayetin her biri bir sonraki harfle başlar. Ancak bu bölümde 66 ayet vardır. Bu da alfabenin her harfiyle başlayan üçer ayet olduğu anlamına gelir. Ağıtlar 3. bölüm 1 ila 4. ayetler arasında şöyle yazar. Rabbin gazap değneği altında acı çeken adam benim. Beni güttü, ışıkta değil karanlıkta yürüttü. Evet, dönüp dönüp bütün gün bana elini kaldırıyor. Etimi, derimi yıprattı, kemiklerimi kırdı. Bu Yeremya'nın nasıl sıkıntılar yaşadığını bize gösterir. Yarışilme olan ilgisi yüzünden sağlığı bozulmuştu. Yeremya ulusun başına gelen yıkımdan çok çok fazla etkilenmişti. Size söylemiştim diyerek dolanıp durmuyor. Aslında kalbi paramparçaydı. Tepkisi aynı zamanda bizlere Tanrı'nın neler hissettiğini de göstermektedir. Tanrı etkilenmemiş değildir. Kendisine ait olanlara gitmektedir. Rab İsa, sizi asla terk etmem ve bırakmam demişti. Şu anda her ne sıkıntıdan geçiyorsanız geçin, onun yanınızda olduğundan emin olabilirsiniz. Çünkü bu onun vaadidir. Ağıtlar 3. bölüm 21 ila 24. ayetler arasında ise, ama şunu anımsadıkça umutlanıyorum. Rabbin sevgisi hiç tükenmez, merhameti asla son bulmaz. Her sabah tazelenir onlar. Sadakatin büyüktür. Benim payıma düşen Rab'dir diyor canım. Bu yüzden ona umut bağlıyorum. Yeremya'nın ağıtlarının son 3 bölümüne bir başlık koymam gerekseydi adı Yarınlar Dün Olduğunda olurdu. Yeremya şimdi geçmişe bakar. Yarışilim'in üzerine gelen yargıyı önceden bildirmişti ve Yeremya bu ağıtı yazarken Yarışilim'in harabeleri ve yıkıntıları içinde ağlayarak oturmaktaydı. Şu ayetler 5 ağıtın da tek parlak noktasıdır. Rabbin sevgisi hiç tükenmez, merhameti asla son bulmaz. Her sabah tazelenir onlar, sadakatin büyüktür. Tanrı'nın sert yargısına karşın ve birçok kişi bu yargının fazla sert olduğunu düşünüyor, Yeremya Tanrı'nın merhametli elini görebiliyordu. Eğer Tanrı'nın merhameti olmasaydı tamamen yok olabilirlerdi. Eğer hak ettikleri cezayı alsalardı tamamen yok edileceklerdi. Yeryüzünden tamamen silinip gideceklerdi. Yahuda'nın böylesi bir durumdan kurtulması kendilerinde olan bir şeyden ötürü değildi. Hayır, Tanrı'nın sadakatinden dolayı bu böyle oldu. Tanrı İbrahim'e kendisinden bir ulus çıkartacağını vaat etmişti. Ve o ulus işte bu ulustu. Tanrı Musa'ya onları vaat ettiği diyara götüreceğini vaat etti. Yeşu'ya onları burada yerleştireceğini vaat etmişti. Davut'a soyundan tahtında sonsuza dek hüküm sürecek birinin geleceğini vaat etti. Peygamberlerin hepsi Tanrı'nın halkını tamamen yok etmeyeceğini ama onları günahlarından ötürü yargılayacağını söylemişti. Tanrı sadıktır. Onları yargılamıştır ama onları tamamen yok etmeyecektir. Sadık bir küçük grup her zaman var olmuştur ve sonuç olarak bunlar büyük bir ulus olacaklardır.
Burada yine yayınımızın sonuna geldik. Kutsal kitapla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Dinlediğiniz konulara ilişkin soru ve düşüncelerinizi bize çekinmeden yazabilirsiniz. Posta adresimiz İyi Haberler Radyosu, ERF 35573 Wetzlar, Almanya. Adresimizi tekrar ediyorum. İyi Haberler Radyosu, ERF 35573 Wetzlar, Almanya. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere. Şen ve esen kalın.
Hissediyorum kutsal ruhum, gel ve doldur, doldur beni Rab, sevgin ile. Susamışım varlığım.